Ayrım 15, sayfa 180. İnfazcı Lars Kepler. 38. bölüm. Saga Bauer. Saga Bauer şaşkındı. Karl Palmkrona'yı düşünüyordu. Yüzün ancak bir parça dönebildi. Darbeyi geç fark etmişti. Yandan geldi. Hafif bir kroşe sol omzunun üzerinden geçip kulağı ve yüzüyle buluştu. Saga sendeledi. Koruyucu kaskı gözüne kaymıştı. Bir şey göremiyordu. Ama bir sonraki darbenin gelmek üzere olduğunu anlamıştı. Çenesini göğsüne doğru bastırıp elleriyle yüzünü korudu. Kürek kemiğinin üzerine önce hafif sonra ağır bir darbe indi. Geriye doğru sendeleyerek ipe yaslandı. Hakem ileri fırladı ama Saga düştüğü tuzaktan çıkmayı başardı. Kenara kayıp ringin ortasına yürürken rakibini kafasında tarttı. Svetlana Kranz, Falköpingli, 40 yaşlarında, genişçe bir kadın, düşük omuzlu, bir omzunun arkasında Guns N' Roses dövmesi var. Ağzından soluyor, hantal adımlarla üstüne geliyor, nakavt peşinde olduğu kesin. Saga usulca geriye doğru çekildi ve yerde sürüklenen bir sonbahar yaprağı gibi dans etmeye başladı. Boks yapmak bu kadar kolay diye düşünürken içinin neşeyle dolduğunu hissetti. Birdenbire duran Saga Bauer'ın dudaklarına öylesine geniş bir gülümseme yayıldı ki neredeyse diş koruyucusunu düşürüyordu. Rakibinden üstün olduğunu bilse de Svetlana'yı nakavt etmek gibi bir niyeti yoktu. Yalnızca puan kazanmaya karar vermişti. Ama Svetlana'nın erkek arkadaşının şu sarışın amcığın yüzünü salçaya çevir diye bağırdığını duyunca fikrini değiştirmişti. Svetlana fazlasıyla hareketli, sağ kolu fazlasıyla hevesliydi. Saga'yı yenmeye can attığından oyununu okuyamıyor, bir yahut birkaç sağ kroşeyle işi bitirmeye çalışıyordu. Saga'nın yeterince yıprandığını, sıkı bir yumrukla gardını aşabileceğini düşünüyordu ama yanılıyordu. Saga Bauer ne yorgun düşmüş ne de dikkatini kaybetmişti. Olduğu yerde dans ederek rakibinin hamlesini beklerken eldivenlerini yüzüne doğru kaldırarak sanki yalnızca kendisini korumaya çalışıyormuş havasını veriyordu. Beklediği an geldiğinde şaşırtıcı bir omuz ve ayak kombinasyonuyla yana doğru kayıp rakibinin vuruş alanından çıktı. Şimdi rakibinin yan tarafındaydı. Bütün gücünü toplayıp Svetlana'nın karın boşluğuna bir darbe indirdi. Öne doğru eğilen Svetlana'nın göğüs koruyucusunun kenarında hissetti eldivenini. Bir sonraki darbesi biraz boşa gitti. Svetlana'nın başını sıyırıp geçti ama üçüncüsü temiz bir darbeydi. Alttan tam burnunun üzerine sıkıca yapıştırmıştı. Svetlana'nın başı geriye savruldu, ter ve sümük saçıldı yüzünden. Koyu mavi dış koruyucusu havaya uçtu, dizleri büküldü ve pat diye yere devrildi. Şöyle bir döndükten sonra uzun süre hareketsiz kaldı. Maçtan sonra soyunma odasına giden Saga Bauer bedeninin durulmaya başladığını hissetti. Dudaklarında kan ve zamp karışımı tuhaf bir tat vardı. Eldivenlerinin üzerindeki bantları çıkarmak için dişlerini kullanmak zorunda kalmıştı. Elbisesini koydu, dolabın kapısı açıktı ama kilit bankın üzerinde duruyordu. Aynaya baktı, yanağından süzülen birkaç damla gözyaşını sildi. Aldığı darbeden burnu sızlayıp zonkluyordu. Maçın başlarında aklı kendi şefi ve RKB'nin şefiyle yaptığı konuşmada ve Yuna Linna ile birlikte çalışması yönünde aldıkları karardaydı. Dolap kapağının iç tarafına Södertalje Rockets yazan ve öfkeli bir balineye benzeyen roket resminin olduğu sticker yapıştırılmıştı. Şortunu, külotunu, kombinezonunu, süt yenini ve göğüs koruyucusunu elleri titreyerek çıkardı. Soğuktan dişleri tıkırdayarak duş odasına gidip bir duşun altına girdi. Ensesinden sırtına doğru sular boşaldı. Yuna Linna'yı kafasından atmaya çalışarak akara doğru kanlı ve salyalı birkaç tükürük savurdu. Soyunma odasına döndüğünde 20 kadar kadınla karşılaştı. Kijiyampa'dan dönüyorlardı. Kadınların durup hayranlıkla onu seyrediklerini fark etmemişti Saga. Saga Bauer çok güzel bir kadındı. Görenlerin nefesini kesecek kadar güzel. Pürüzsüz yüzü simetrikti. Makyaj yapmazdı. Kocaman gözleri gökyüzü kadar maviydi. 1.70 boyundaydı. İnce ve zarifti. Onu görenler profesyonel bir boksör yahut sepo komiseri olduğunu değil, balerin olduğunu sanırlardı. Efsanevi masal çizeri ve sanatçı John Bauer'ın iki kardeşi vardı. Hjalmar ve Ernst. Küçük kardeş Ernst Saga'nın dedesinin babasıydı. Dedesinin onun hakkında anlattıklarını hala hatırlıyordu. Büyük kardeşi John, karısı Esther ve küçük oğullarıyla birlikte bir Kasım gecesi Vättern Gölü'nde Hestholmen limanından yalnızca birkaç yüz metre ileride boğulduklarında nasıl acı çektiğini anlatmıştı. John Bauer'ın tabloları 3 kuşak sonra tuhaf bir şekilde gerçekliğin aynasında yansımıştı. Karanlık yüzlü devasa trollün karşısında korkusuzca dikilen Prince Tustar'ı andırıyordu Saga. Şimdiye kadar hiçbir soruşturmayı kendi başına sonuçlandırmamış olsa da becerikli bir komiser olduğunun farkındaydı Saga. İşinin elinden alınmasına alışmıştı. Birkaç hafta süren yoğun uğraşın sonunda soruşturmalardan uzaklaştırılmasına, aşırı ölçüde korunmasına ve tehlikeli işlerden uzak tutulmasına da alışmıştı. Alışmıştı ama bu durumdan hiç hoşlanmıyordu. Polis yüksek okulunu çok iyi bir dereceyle bitirdikten sonra SEPO'da terörle mücadele eğitimi almıştı. Komiser olmuş hem soruşturma hem de aktif görevler üstlenmişti. Bilgisini arttırırken fiziki eğitimini de hiç ihmal etmemişti. Her gün koşardı. Haftada en az 2 defa maç yapar. Her hafta mutlaka Glock 21 tabancası ve keskin nişancı tüfeği M90'la atış talimleri yapardı. Red Bob Label adlı bir caz grubunda piyano çalan Stefan Johansson'la birlikte yaşıyordu. Grup A Year Without Esbjörn adlı hüzünlü doğaçlama albümüyle İsveç Grammy ödülü almıştı. Saga işten ya da antrenmandan eve döndüğünde kanepeye uzanır, şekerleme yer ve Stefan saatlerce piyano çalarken televizyonun sesini kısarak film izlerdi. Spor salonundan dışarı çıkan Saga rakibinin kendisini beklediğini gördü. Maç için teşekkür edip kutlamak istedim dedi Svetlana. Ben teşekkür ederim. Svetlana'nın yanakları kızardı. Çok harikasın. Sen de. Svetlana gözlerini yere dikerek gülümsedi. Park alanını kuşatan köşeli budanmış çalıların arası çöp doluydu. Trene mi bineceksin diye sordu Saga. Evet, yürümeye başlasam iyi olur. Çantasını alan Svetlana bir an durdu. Bir şey söyleyecekti ama zorlanır gibiydi. Saga, erkek arkadaşımın söyledikleri için özür dilerim dedi en sonunda. Bağırarak söylediklerini duydun mu bilmiyorum ama bir daha buraya asla gelemeyecek. Svetlana boğazını temizleyip yürümeye başladı. Bekle dedi Saga, istersen seni istasyona bırakabilirim. 39. bölüm. Çok uzaklarda. Penelope yokuşun başına doğru çaprazlamasına koşuyordu. Tökezliyor, taşlarla birlikte aşağı kayıyor, ellerinden destek alıyor, bileklerinden yukarı bir sancı yayılıyor, omuzları ve sırtı sızlıyor, soluk soluğa nefes alıyordu. Dönüp geriye baktı, ağaçların arasındaki karanlığa, peşlerindeki adamı göreceği korkusuyla baktı. Yanına gelen Björn'ün yanaklarından terler boşanıyordu. Korku dolu gözleri kan çanağına dönmüştü. Bir şeyler mırıldanarak Penelope'nin kalkmasına yardım etti. ''Devam etmeliyiz.'' diye fısıldadı. Peşlerindeki adamın yakında mı yoksa uzakta mı olduğunu, izlerini kaybedip kaybetmediğini bilemiyorlardı. Daha birkaç saat önce sığındıkları evin mutfağında dışarıdan görülmemek için iki büklüm olmuş uzanırlarken pencereden içeri bakmıştı adam. Şimdi el ele tutuşmuş sık ladin ağaçlarının arasından koşuyor, iğne yapraklarının sıcak kokusunu alıyorlardı. Çalıların arasından bir ışırtı duydu, korkuyla bağırıp yana doğru sıçrayan Björn'ün yüzüne bir dal çarptı. ''Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.'' diye soludu. ''Bunu düşünme.'' dedi Penelope. Bir süre böyle devam ettiler. Ayakları, dizleri sızlıyordu. Sık çalılıkların ve hışırdayan yaprakların arasından geçtiler. Bir hendeye indiler. Dikenli otların olduğu bir yerden geçip çakıllı bir yola çıktılar. Yolu kontrol eden Björn fısıldayarak Penelope'yi çağırdı. Yerleşim yerlerinin yoğun olduğu adanın güneyindeki Skinner Dağ'a doğru koşmaya başladılar. Fazla uzak olmamalıydı. Birkaç adım tökezleyen Penelope dengesini sağlayıp Björn'ü izledi. Tekerlek izlerinin olduğu iri çakıllı yol bir huş aracı koruluğuna doğru uzanıyordu. Koruluğun etrafını döndüklerinde iki kişi gördüler. Spor giyimli 20'li yaşlarda bir kadın ve kırmızı motosikletli bir adam. Penelope ceketinin fermuarını kapatıp nefesini toparlamaya çalıştı. "Merhaba," dedi. Dönüp şaşkın gözlerle baktılar. Penelope nasıl göründüklerinin farkındaydı. Kan içinde ve kirlilerdi. "Başımıza bir kaza geldi," dedi soluk soluğa. "Bir telefona ihtiyacımız var." Hendeklerdeki otların üzerlerinde ısırgan otu kelebekleri dönüyordu. "Tamam," dedi genç adam, cebinden telefonunu çıkarıp Penelope'yi uzattı. "Teşekkürler," diyen Björn gözleriyle yolu ve ormanı taradı. "Ne oldu?" diye sordu genç adam. Penelope ne cevap vereceğini bilemedi, yutkundu. Kirli yanaklarından yaşlar boşanmaya başladı. "Bir kaza," dedi Björn. "Aman tanrım, bu orospu," dedi spor giyimli kız erkek arkadaşına. "Kim?" "O gün şu televizyonda gördüğümüz kız."
"Hangi kız?"
"İsveç'in ihracatına bok atan orospu." Kızın dediklerini duymayan Penelope gülümsemeye çalışırken annesini aradı. Elleri çok titrediğinden yanlış numaralar çevirdi. Tekrar denedi. Genç kız erkek arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Ormandan bir gürültü geldi. Ağaçların arasında hareket eden bir şey görür gibi oldu Penelope. Yanıldığını anlamadan önce adamın izlerini bulduğunu düşündü. Eli öylesine titriyordu ki telefonu kulağına götürürken düşürmekten korkuyordu. "Bir şey sorabilir miyim?" dedi kadın gergin bir sesle. "Sence ağır bir tempoda haftada 60 saat çalışan insanlar, hiç çalışmayıp da televizyonda ahkam kesen senin gibilerin maaşını ödemek zorunda mı?" Ne kadının ne demeye çalıştığını ne de niçin öfkelendiğini anlayabildi Penelope. Buna ne kafası ne de vakti müsaitti. Kafasında düşünceler uçuşur, gözleri endişeyle ormanı tararken hışırdayan uzak telefon sinyallerini dinliyordu. "Çalışmanın hiçbir faydası yok mu?" dedi kadın sinirli bir sesle. Penelope yardım dilenir gibi bir yöne baktı. Şu genç kadını mutlu edecek bir şey söylemesini bekledi. Telesekreter de annesinin sesini duyduğunda iç çekti. "Ben Claudia, şimdi cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız mümkün olan en kısa zamanda." Yanaklarından yaşlar boşandı, dizlerinin bağı çözüldü, inanılmaz yorgundu. Şimdi konuşamayacağını belirtir bir jestle elini kadına doğru uzattı. "O telefonu kazandığımız parayla aldık," dedi genç kadın. "Çalış da kendine bir telefon al." Telefon cızırdadı, hatlar çok kötüydü. Penelope yer değiştirdi ama daha da kötüleşti. Boğazını temizledi, sustu. Konuşmaya başladığında telefonun kesilip kesilmediğinden emin değildi. "Anne, yardıma ihtiyacım var, peşimde biri var." Birden küfürler etmeye başlayan kız telefonu Penelope'nin elinden çekip aldı. "Bir iş bul," dedi genç adam. Olduğu yerde sallanan Penelope şaşkın gözlerle genç çifte baktı. Kız adamın arkasına oturup kollarını beline doladı. "Lütfen," diye yalvardı Penelope, "bizim gerçekten..." Sesi motor sesinde kayboldu. Çakılları sıçratarak hareket etti motosiklet. "Durun," diye bağırarak koştular arkalarından ama motosiklet Skinner Dağ'a doğru gözden kayboldu. "Björn," dedi Penelope, durdu. "Koş," diye bağırdı Björn. Penelope'nin nefesi tıkanmıştı. Dönüp arkasına baktı. Yanlış bir şey yaptıklarını düşündü. Björn durdu. Penelope'ye baktı. Soluklandı ve yürümeye başladı. "Dur. O ne yapacağımızı tahmin ediyor," dedi Penelope ciddi bir ifadeyle. "Değişik bir şeyler yapmalıyız." Björn'ün adımları ağırlaştı, durdu. "Yardım edecek birilerini bulmalıyız," dedi. "Şimdi değil." Geriye dönen Björn Penelope'nin omuzlarını tuttu. "Penny," dedi, "en yakın eve en fazla 10 dakika uzaktayız. Haydi biraz daha gayret, ben sana yardım edeceğim." Tekrar ormana dönmeliyiz diye sözünü kesti Penelope. Doğru düşündüğümden eminim. Saç bandını çıkarıp yola fırlattı, dönüp doğrudan ormana daldı. Bir süre yola bakan Björn hendeğin üzerinden atladı, Penelope'ye yetişerek elinden tuttu. Yan yana koşmaya başladılar. Çok hızlı değillerdi ama yoldan uzaklaşıyorlardı. İnsanlardan ve yardım alma umudundan. Birden dar bir koy çıktı önlerine. Kalçalarına kadar gelen suyun içine girdiler. 40 metre kadar yürüyüp karşıya geçtiler ve ıpıslak ayakkabılarıyla koşmaya devam ettiler. 10 dakika sonra Penelope'nin adımları bir kez daha yavaşladı, durup nefesini topladı, etrafına göz gezdirdi, peşlerindeki adamın soğuk varlığını ilk defa hissetmiyordu. Koluyla ağzını silen Björn onun yanına gitti. ''O evdeyken'' dedi, ''niçin gir?'' diye bağırdın adama. ''Bağırmasaydım kapıyı açıp girecekti. Hesaplamadığı tek şey benim gir dememdi.''
''Ama...''
''Her zaman bizden bir adım öndeydi.'' diye devam etti Penelope. ''Korkuyorduk ve o adam korkan insanların nasıl davranacağını iyi biliyor.'' ''İçeri gir diye bağırmazlar.'' dedi Björn. Yüzüne yorgun bir gülümseme yayıldı.
''İşte Skinner dala doğru gitmek istememin nedeni bu. Belirli bir hedef gözetmeden, durmadan yön değiştirerek ormanın derinliklerine koşmalıyız.''
''Tamam.'' Björn'ün bitkin yüzüne, kurumuş dudaklarına bakan Penelope, ''Eğer kurtulmak istiyorsak başka çaremiz yok.'' dedi. ''Hedefimizi değiştirmeliyiz. Benim fikrime göre adadan çıkmaya çalışmak yerine adanın derinliklerine dalmalıyız.'' ''Mantıken hiç kimse böyle yapmaz.'' dedi Björn.
''Biraz daha dayanabilir misin?'' diye sordu Penelope.
Björn başını salladı ve yollardan, evlerden ve insanlardan uzaklaşarak ormanın derinliklerine doğru koştular. 40. Bölüm Halef. Axel Riesen gömleğinin kolalı kollarından ağır ağır çıkardı, kol düğmelerini elbise dolabının içindeki bronz çanağa koydu. Bu kol düğmeleri dedesi Amiral Riesen'den miras kalmıştı. Ama manşetlerin üzerindeki nişan sivildi, çapraz iki palmiye yaprağı. Elbise dolabının yanındaki aynada kendine bakan Axel Riesen kravatını gevşetti, odanın diğer ucuna gidip yatağın kenarına oturdu. Kalorifer petekleri tıslıyordu ve sanki duvardan içeri bir müzik sesi sızar gibiydi. Müzik sesi kardeşinin hemen yan taraftaki dairesinden geliyordu. Yalnız bir keman diye düşündü ve duyduğu müzik parçasını hayal dünyasında birleştirdi. İçinde Bach'ın sol minör keman sonatı dönüyordu. Giriş bölümü adagio ama geleneksel yorumlardan çok uzak bir yorumdu. Axel yalnızca müzikal notaları değil, her bir üst tonla birlikte kemanın gövdesine kazara dokunmalardan çıkan sesleri de duyuyordu. Müzik tempo değiştirirken parmakları titriyor, elleri bir keman tutmanın özlemiyle sancıyordu. Parmakları tellerin üzerinde gezinip müzikle coşmayalı çok uzun zaman olmuştu. Telefon çaldığında içindeki müzik sustu. Yataktan kalkıp gözlerini ovuşturdu. Çok yorgundu. Son bir haftada neredeyse hiç uyumamıştı. Telefon numarasını kontrol etti. Bakanlıktan aranıyordu. Boğazını temizleyip sakin bir sesle ''Axel Riesen'' dedi. ''Adım Jürgen Grünlicht. Belki biliyorsunuzdur. Hükümetin Dışişleri Komisyonu'nun üyesiyim. İyi akşamlar. Bu kadar geç aradığım için özür dilerim. Uyanıktım.'' ''Bana uyanık olacağınızı söylediler.'' diyen Jürgen Grünlicht bir süre sustu. ''Bu akşam olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaparak İSP'nin genel müdürlüğüne sizi atamayı karar verdik.'' ''Anlıyorum.'' Bir süre sustuktan sonra Grünlicht aceleyle devam etti. ''Sanırım Karl Palmkrona'nın başına gelenleri biliyorsunuzdur.'' ''Gazetelerde okudum.'' Grünlicht Axel'in duymadığı bir şeyler mırıldıktan sonra sesini yükseltti. ''Bizim işlerimize yabancı değilsiniz. Eğer önerimizi kabul ediyorsanız acilen işe başlamanız gerekiyor.'' ''BM'de üstlendiğim görevi sonlandırmalıyım.'' dedi Axel.
''Bu bir engel mi?'' dedi Grünlicht endişeli bir sesle.
''Hayır. Koşullarımızı gözden geçirebilirsiniz ama tartışamayacağımız bir şey yok. Anlayacağınız gibi sizi gemimizde istiyoruz. Bunu saklamanın alemi yok.''
''İzin verin düşüneyim.''
Yarın sabah buluşabilir miyiz? Vaktiniz var mı?
Bu kadar acil mi?
Zamanı çok iyi kullanmalıyız dedi Grünlich. Ama elbette olanları düşündüğümüzde... Ticaret Bakanlığı'nın işiyle ilgili sorunlar yeterince zamanımızı aldı.
Sorun ne?
Bildik şeyler. İhracat izniyle ilgili bir şey. Ön bildirim olumluydu. İhracat komitesi kendi işini bitirdi. Rapor hazır ama Pankron'a imzalamaya vakit bulamadı.
Ve mutlaka onun imzası gerekiyordu dedi Aksel.
Savunma malzemeleri ya da ürünlerin kullanım alanı ile ilgili genel müdürün mutlak onayı gerekiyor diye açıkladı Jürgen Grünlich.
Ama bunu hükümet de onaylayabilir değil mi?
Evet ama yalnızca ISP'nin genel müdürü konuyu hükümete havale etmeye karar verirse.
Anladım. Aksel Riesen Birleşmiş Milletler'e bağlı UNO'da United Nations Office of Disarmament Affairs yani dipnot İngilizce Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Ofisi. İşe başlamadan önce 11 yıl Dışişleri Bakanlığı'nın askeri malzemeler denetçisi olarak görev yapmıştı. Henüz 51 yaşındaydı. Kırlaşmış saçları hala sık ve kalındı. İnsanda güven uyandıran bir ifadesi vardı. Tatilini geçirdiği Kapstaden'de bir yelkenli kiralayıp keskin kıyıları kendi başına dolaştığından teni güneş yanığıydı. Kütüphanesine gitti, okuma koltuğuna oturdu, uykusuzluktan sızlayan gözlerini yumarak Karl Pankrona'nın ölümünü düşündü. Dagens Nyheter gazetesi kısa bir haberle duyurmuştu. Ne olduğunu anlamak zordu ama haberin ima ettiğine göre beklenmedik bir durumdu. Hasta değildi, öyle olsa anlaşılırdı. Aksel o yıl onunla defalarca buluşmuştu. Hükümet bir yasa önerisi öncesinde ikisini bilirkişi atamış, verdikleri rapor sonucu Askeri Malzeme Denetleme Kurulu ile Stratejik Materyal İhracatı Denetleme Kurulu, Stratejik Ürünler Denetleme Kurulu adıyla tek bir çatı altında birleştirilmişti. Ve şimdi Pankrona ölmüştü. Asker tıraşlı, uzun boylu, solgun yüzlü, ağır bir yalnızlık havasıyla kuşatılmış adamı düşündü Aksel. Sonra bir endişeye kapıldı. Odada çıt çıkmıyordu. Ayağa kalktı, dışarıya baktı, etrafı dinledi. ''Beverly, Beverly!'' diye bağırdı usulca. Cevap gelmedi. Bedenini bir korku sardı. Odadan çıkıp hole geçti, ceketini aldı ve tam kızı aramak için dışarıya çıkmaya hazırlanırken Beverly'nin kendi kendine mırıldandığını duydu. Mutfaktan çıkmış Aksel'e doğru geliyordu. Aksel'in yüzündeki endişeyi görünce gözleri büyüdü.
''Aksel!'' dedi. ''Ne oldu?''
''Dışarıya çıktın mı diye endişelendim.'' diye söylendi Aksel.
O tehlikeli dünyaya mı diye gülümsedi kız.
Ben yalnızca herkese güvenilmeyeceğini söylüyorum.
Ben de güvenmiyorum, yalnızca bakıyorum, ışıklarına bakıyorum dedi kız. Eğer etraflarına ışık saçıyorlarsa iyi olduklarını anlıyorum.
Aksel ne cevap vereceğini bilemedi, yalnızca patates gevreği ve büyük bir şişe meyve suyu aldığını söyleyebildi. Kız sanki onu duymamış gibiydi. Aksel yüz ifadesini okuyarak nasıl bir ruh haline bürünmekte olduğunu kestirmeye çalıştı. Huzursuz, sinirli veya içine kapanık.
''Sence biz hala evlenebilir miyiz?'' dedi kız.
''Evet'' diye yalan söyledi Aksel.
''Yalnızca şu çiçekler annemin cenazesini hatırlatıyor, babamın yüzünü.''
''Çiçeksiz yaparız.'' dedi Aksel.
''Ama ben zambaklardan hoşlanıyorum.''
''Ben de.'' dedi Aksel zayıf bir sesle. Kızın yüzü kızardı, yalandan esnedi.
''Çok uykun geldi.'' diyerek odasına yöneldi. ''Uyumak istiyor musun?''
''Hayır.'' dedi Aksel kendi kendine ama kızın peşine takıldı. Bedeninin her bir parçası engellemeye çalışırken yürümeye devam etti. Mermer kaplı koridorda kızın peşinden yürürken çok hantal ve tuhaf denilecek kadar yavaş olduğunu hissediyordu. Merdivenleri tırmandılar, iki salonu geçip akşamları kapandıkları süit odaya girdiler. Kız zayıf ve kısaydı, başı ancak Aksel'in göğsüne geliyordu. Bir hafta önce kazıttığı saçları çıkmaya başlamıştı. Aksel'i aceleyle kucakladı, ağzından yayılan şekerleme kokusunu aldı Aksel. 15. ayrımın sonu. Sayfa 193.